Merhabalar efendim, Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Medyaokur yazarlığı programında yine sizlerle birlikteyiz. Ben İbrahim Özkayoğlu. Her hafta olduğu gibi kıymetli Lütfü Aslan abimizin değerli yorumlarıyla programımıza başlıyoruz. Lütfü abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk, safa bulduk. Hayırlı programlar.
Sağ olun, teşekkür ederiz. Atonluk gündemin hemen ana başlıklarından başlayalım Lütfü abi konuşmaya. Bu arada tabii bir hatırlatma da yapalım kıymetli dinleyenlerimize. Atonluk gündem, Atonluk dergisinin bir hizmeti. Her hafta Cuma günü haftanın öne çıkan gelişmeleri bir e-posta bülteni olarak abonelere gönderiliyor. Altınoluk.com.tr'den dileyen dinleyicilerimiz abone olup bülteni takip edebilirler. Biz de her hafta Medyaokur yazarlığı programında Altınoluk gündemin ana başlıkları üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Medya arka planına bakmaya çalışıyoruz. Bu hafta tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı Lütfü abi. Öne çıkan bir açıklama. Önümüzdeki hafta için aslında bir çağrıydı. Sivil Anayasa ve İnsan Hakları Eylem Planı'nı duyuracağını açıklamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Salı günü insan hakları eylem planı hakkında bir açıklama yapılacağını milletimizle paylaşacağız dedi. Tabii bu demokratikleşme hamleleri Türkiye'nin tabii huzuru, refahı için çok önemli. Ekonomi için çok önemli. Önümüzdeki süreçte tabii seçim de geliyor. Taraflar kartlarını oynuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da aslında daha önce defalarca dinlendirdiği bu sivil anayasayı, bu insan hakları konusundaki adımları bir kez daha gündeme taşıyacak ve üzerine konuşulacak diye düşünüyoruz.
Yani ben biraz böyle kitabın ortasından konuşmayı ne kadar becerebilirim bilmiyorum ama sonuçta insanlık tarihi de günümüzdeki kavgada bir güç mücadelesi İbrahim'ciğim. Bu güç mücadelesinde hani her şey insan haklarına uygun olsun, adalet esas olsun, eşitlik efendim ihlal edilmesin tarzındaki aslında tamamen insani kaygılar böyle bir herkesin el birliğiyle işte başarabildiği bir husus hiçbir zaman olmamış. Yani birileri hep güç kazanmış ve o gücü de kendi istekleri doğrultusunda bir şekilde şekillendirmişler ve zamanla da bu işte bir takım daha böyle ne diyelim bakıldığı zaman böyle herkese hoş gelebilecek bir takım temaların arkasında aslında ifade edilmeye çalışılmış. İnsan hakları da böyledir. Efendim bir takım işte hukukla ilgili düzenlemeler de böyledir. Yani güçlünün hakkı mı, haklının gücü mü? Bu aslında böyle hep uzun zamandır bir tartışmadır. Buradan yani bununla ne alakası var bu konuştuklarımızın? Türkiye'de de son özellikle 15 Temmuz'dan bu yana ciddi bir güç mücadelesi var. Milletin evlatlarıyla, milletin efendim ensesinde boza pişirenler arasında böyle bir ciddi mücadele var. Bu mücadelenin milletin evlatlarının lehine sürmesi noktasında, yani milletin evlatlarının güçlü olması, gücünün devam etmesi noktasında bunun sadece bir iktisadi ya da işte efendim bir böyle kol kuvveti, pazu kuvveti olmadığı, aynı zamanda bir zihniyet, bir psikolojik güç olduğu. Dolayısıyla hani farklı paydaşların da böyle ciddi anlamda katkısını alarak bir koalisyon oluşturmak gerektiği de ayan beyan ortaya çıkmış oldu. Bu minvalde de ortaya konan her hamleyi, siyasetin ortaya koyduğu her hamleyi ben böyle bir güç mücadelesi çerçevesinde değerlendiriyorum. Ama onun dediğim gibi haklının gücünü artırmak olarak görüyorum. Yani şimdi o mücadele hep olacak ve bunun temelinde de yani bir hani insanın zalimliğiyle, cahilliğiyle de bunu izah edebiliriz. İnsanın efendim çok nankör oluşuyla da bunu izah edebiliriz. Son tahlilde insan güce meftun. Güç bu anlamda işi yürütüyor, götürüyor. Mesela hilafet tartışmaları olur ya. Hilafeti ilan eden çok olmuştur belki o şeyden beri. Kaldırılmadı da Millet Meclisi'nin uhdesine tevdi olunduğundan beri kendine göre hilafet ilan eden olmuştur çok. Ama bunun esprisinin şu olduğu tarihi hakikatle ortaya çıkmıştır ki kim güçlüyse o hakikaten bu işi dert edecek ve o manada etrafında o efendim dağınık tabloyu toparlayacak. Yani güçlü ancak toparlayacak ama haklı güçlü olursa, yani haklı olan güçlü olursa bu tam da işte arzu edilen ideal formdur. Bu anlamda da güçlünün efendim haklı hale gelmesi için ortaya koyduğu enstrümanlar, işte ben bu insan haklarını da bunlardan bir tanesi olarak görüyorum. Haklının gücünü artırmak için yaralanabileceği bir enstrüman olabilir. Şimdi bu noktada efendim gelip de mesela şimdi efendim işte adil yargılama, işte efendim cezaevlerindeki koşullar, şunlar bunlar falan, hepsi bunlarla ilgili hani detaylar da belki konuşulabilir ama ben resmin geneline baktığım zaman böyle bir güç mücadelesi görüyorum. Bu noktada da tabii ki koşullar iyileştirilsin. Tabii ki efendim bu hani bir takım çağdaş standartlar getirilsin. Özellikle işte adli yargılamada ya da güvenlikte ya da işte bireysel haklarda. Ama bunun efendim bir karşılıklı aslında hasımlaşma veya kol yarıştırma veya pazu yarışı olduğunu da hiç kimse gözden kaçırmasın. Bu önemli diyor bir nokta diye düşünüyorum.
Tabii sivil anayasa diyoruz ama yani 40 yıllık bir anayasayla yönetiliyor ülke. Şimdi 28 Şubat haftasındayız. Yani bir postmodern darbe. 15 Temmuz'u az önce siz örnek verdiniz. Bugün şimdi bakıyoruz Ermenistan'da bir darbe girişimi var. Ordu başbakana, seçilmiş başbakana. Yani Paşinyan'la ilgili fikrimizin ne olduğunun çok bir önemi yok burada. Fakat ordunun seçilmiş bir başbakana müdahale etmeye çalışması, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda daha mesafeli durması Sarkisyan'ın. Şimdi yaşıyoruz, bunları yaşıyoruz. Sivil bir anayasa derken aslında milletin iradesi, milletin sözünün daha da hakim olduğu. Ben öyle anlıyorum en azından. Bunu tabii siyaseten bir kart olarak görebiliriz. Ama ilelebet bu topraklarda huzurun biraz da böyle ortak kader vurgusuyla yaşanması tabii önemli.
İbrahim'ciğim 24'ten beri anayasayı kim yaptı Türkiye'de? Yani hakikaten o 20'li yıllardaki anayasadan bu yana Türkiye'de ya bu iş yürümüyor, bu iş efendim istediğimiz gibi olmuyor diyenler milletin evlatları mıydı gerçekten? Yani bir takım baskıcı unsurlar, işte efendim hatta belki dış iradenin çok daha önde olduğu. Mesela 60 anayasasını buyurun açın yani. Hep böyle göklere çıkarırlar işte en özgürlükçü anayasaydı, en efendim böyle ideal anayasaydı. Ne oldu peki yani? Niye sonra 71'de darbe yaptınız? 80'de niye darbe oldu tekrar? Niye tekrar anayasa yapma ihtiyacı hissediyorsunuz yani? Bunlar hep bir ifade böyle bir kullanmıştı bir dönem bir genelkurmay başkanı. Balans ayarı yani.
Evet.
Yani o balans nedir peki? Neyin balansı yani?
Ve yani, kime yapılıyor?
Ve kime yapılıyor yani? İşte o anlamda da resmi okumak lazım.
Evet, kıymetli dinleyenler, Medyaokur yazarlığı programındayız Erkam Radyo'da. Tabii Lütfü abi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çeken bir açıklaması daha vardı. Tabii Medyaokur yazarlığı bağlamında değerlendirebiliriz bunu. Bu aile birliğine vurgu yapan bir mesaj. Televizyonla, filmle, müzikle, internetle, dizilerle ve diğer farklı mecralarla ailemize yönelik çok ciddi büyük operasyonlar çekiliyor. Biz kadınlarımızın iş hayatının yanı sıra aile içi görevlerini de yürütebileceğine inanıyoruz. Ama bazıları bunların birbirinin alternatifi gibi görerek bunu bu şekilde gösterme gayretindeler diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii Türk dizileriyle ilgili bir eleştiri bu. Yani tabii çok konuşulan bir şey dizi ihracatı meselesi. Tüm dünyada özellikle Güney Amerika'da ve Arap MENA bölgesinde çok izleniyor. Tabii Türkiye'de de çok izleniyor. Yani en çok izleyen, televizyon izleyen toplumlardan biriyiz. Fakat bu ahlaki erozyon aslında ciddi ciddi konuşulmalı. Yani bu yasaklarla veya işte alkol veya bir takım nahoş görüntüleri yasaklayarak bunlara ceza keserek mi, yoksa burada bir dönüşüm sağlanabilir mi, piyasada neler yapılabilir?
Ortadaki medya üretiminin aslında bu sapkın hayat tarzlarını ciddi anlamda teşvik ettiğini, tahrik ettiğini, dolayısıyla genç kuşakların da bu anlamda aslında geleceklerini kararttığını görmek lazım. Yani mevcut medya üretimine bu anlamda belki çeki düzen verilmesi gerekiyor. Sosyal medya da buna dahildir. Yani işte Twitter mahkemesinden bahsediyoruz. Yani insanlar orada birbirini çok rahat yargılayıp hatta infaz edip sonrasında da işte arkasından ağıt yakıyorlar falan filan. Şimdi böyle bir sosyal medya üretimi içerisinde büyüyen gençlerin hayatın tam da bundan ibaret olduğunu anlamaları veya bununla daha çok böyle bir kendi hayatlarını kurmaya çalışmaları da hakikaten üzerine düşünülmesi gereken bir nokta. Şimdi esas tabii sıkıntı sapkın hayat tarzlarının aslında reklamının yapılması, temsilinin ortaya konması ve bunların hakikaten normalleştirilmeye çalışılması. Yani insanların belli bazı tercihleri olabilir. Bunları efendim kendi özel alanında yaşadığı müddetçe efendim onlara da bir şey diyemezsiniz belki. Ama hani bu şeye de benziyor. Şimdi ben bunu söylerken bir tarafından da aklıma şey geliyor. Efendim kendi evinde örtünsün ama kamuda örtünemez tarzında böyle bir şey vardır ya. Şimdi bize de mi acaba aynı mantık var diye düşünüyorum şimdi. Ama gerçekten kendi özel hayatında Allah'ın bir verdiği böyle hani o farklı eğilimlerden kaynaklanan, belki onu rehabilite etmesi gereken bir süreç içerisinde böyle çok onu takdim etmeyerek, teşhir etmeyerek böyle bir hayat insan sürebilir. Ama bunun aktivizmini yapmak, bununla ilgili ciddi bir efendim lobi faaliyetine girmek, bunu bir hayat tarzı haline getirip işte efendim diğer hayat tarzlarına karşı bunu pazarlayıp ya da onlara üstün gelecek. İşte biz bunu da yaptık. Bak senatör seçtirdik. Bak efendim şimdi başkanlığa da adayız tarzında. Bu gidişat çok sıhhatli değil. Yani orta ve uzun vadede muhtemelen bu çok daha büyük bir sıkıntı olacak. Ben özellikle geçenlerde bir araştırmaya tesadüf ettim. Amerika'da insanlar kendilerini geçen sene %5-6'lar civarındayken şu anda %8'lere kadar çıkmış. İşte sapkın bir takım cinsi kimliklere ait olduklarını ifade ediyorlar. Yani yapılan nüfus sayımlarında %8'lere kadar çıkmış. Z kuşağı dediğimiz 15-25 yaş arasındaki kuşakta bu %15'lere, 17'lere kadar çıkıyor. Dolayısıyla burada ciddi bir aslında hani nereye gidildiğine dair böyle bir tablo var. Bu tablo belki bu anlamda bir medya düzenlemesini, belki bir efendim hani rütün tamamen böyle baskıcı, yasak efendim koyucu bir zihniyetten daha ziyade belki eğitimde daha böyle genel işte herkesi kapsayacak bir takım önlemler alınmasıyla belki orta ve uzun vadeli bir eylem planıyla ancak halledilebilecek bir şey. Diğer türlü hep böyle baskıcı işte efendim işte sansür koyucu olarak nitelendirilirsiniz. Halbuki niyetiniz çok güzel. Niyet aileyi korumak. Bu anlamda da aile nasıl korunur? Belki bunun üzerinde birazcık kafa yormamız gerekiyor.
Evet tabii yani bir açıdan da bakarsak Lütfü abi yani şimdi bakıyoruz yani bu iş tabii Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yani sinema, televizyon, dizi sektörü tabii ana merkezi burası ya, ana üretim merkezi ve etki alanı buradan tüm dünyaya yayılıyor. Yani Türkiye'ye baktığımız zaman şimdi artık televizyonun dili, videonun dili değişti. 20 dakikalık, 40 dakikalık diziler daha çok izleniyor. Kısa yani insanlar çok fazla ekrana odaklanamıyor. Bu tip problemler çıktı. Kişilerle ilgili dikkat problemleri. Biz de bakıyoruz Türk dizilerinde bize şaşırtan herhangi bir şey olmuyor. Yani Yeşilçam senaryoları da nasıl görüyorduk? Başından aslında hikayenin ne olacağına dair bir takım zihnimizde şeyler belirliyordu. İpuçları belirliyordu ve çok da bizi şaşırtmıyordu. Yani mutlu son ve mutsuz son ikisinden birine bir şekilde bağlanıyordu hadise. Dizilerimizde de öyle. Yani bütün televizyonlarda, özel kanallar, devlet kanalı da aynı şekilde. Yani karakterler, bir tane şive ile konuşan komik bir karakter. İşte mesela Fox dizilerinde daha çok, Star TV dizilerinde daha çok böyle bir tane hemen kenara kondurulmuş, az önce sizin bahsettiğiniz bir eşcinsel karakter. Yani sinema filmi uzunluğunda 120 dakika, 150 dakika bir kişinin bütün akşamını kapatacak reklamlarla birlikte, yani 8'den 12, 12.30'a kadar kapatacak bir yayın.
O aslında prime time değil mi?
Evet.
Onu ifade ediyorlar. Aslında bu noktada TRT son dönemde çok güzel işler yaptı, yapıyor da. Yani ben şunu da görüyorum. Aile Türkiye'de hala en kuvvetli kurumlardan bir tanesi. Yani işte herkes evine çekilip de yemeğini de yedikten sonra televizyon açılıyor. Bu klasik bir şey haline geldi. Ve orada da muhtemelen belki 2-3 gece TRT'nin dizisi izleniyor. Bu önemli yani. Şimdi Diriliş Ertuğrul vardı bir dönem. Şimdi Selçuklu var. İşte Kırmızı Oda var. Masumlar Apartmanı var. Bunlar böyle baktığınız zaman böyle ufak ufak aralarına o bizim yerli milli muhafazakar çizginin sokuşturulduğu, ondan sonra Mevlid okunan mesela veya Allah razı olsun denen, elhamdülillah denen, içeriye terlikle girilen veya işte çorapla girilen, hani böyle bir işte bir takım sitcomlarda olduğu gibi tamamen taklit apartma değil yani. Böyle bir kendine göre bir ara formül bulmaya çalışan, muhtemelen bizdeki o ailenin televizyona bakışı, dolayısıyla prime time'a bakışı aslında 20 sene 30 sene önceden beri devam eden bir gelenek yani.
Evet.
Buraların da işte bu Netflix tarzı dizilerle dolmayacağı çok önemli. Şimdi ben şunu şöyle görüyorum. Aslında hani kahraman bakkal süpermarkete karşı diye bir şey vardır ya. Hani küçükle büyüğün mücadelesi. Netflix tarzı diziler bireysel izlemeyi daha çok öne çıkartıyor. Yani teke tek kal, tek kal ve orada işte istediğin zaman durdur. Ama aile dediğin zaman işte o 1,5 saat, 2 saat, 3 saatlik ve senin dediğin gibi tam da kurgusu belli, karakterleri belli, akışı belli. Bir tane böyle bir duygusal ton çıkacak. Akabinde hemen böyle bir hareketli. Onlar müziklerle bile sadece mesela müzikle bile takip etseniz o şeyi görebiliyorsunuz, akışı. O akışta belki aileye daha uygundur şimdilik. Öyle düşünebiliriz yani.
Evet, devam edelim Altınoluk gündemden başlıkları okumaya. Oxford Economics'in bir hazırladığı rapor var Lütfü abi. Koronavirüs tecridi sonrası en güçlü toparlanacak gelişmiş ülkelerin İngiltere ve Almanya olacağı belirtilmiş. Tabii İngiltere çok ağır bir koronavirüs tecrübesi yaşadı. Son dönemde vakaları düşse de Almanya'da zaman zaman çok yükselse de daima kontrol altında tutmayı başardı. Fakat en iyi performans gösterecek ülkelere baktığımız zaman, gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman ise Türkiye ve Çin'i işaret ediyor. Koronavirüs sonrası herhalde burada bir üretimin herhalde merkezi olması veya yani, bu
şöyle bir 2000'li yıllarda zannediyorum. Bu John Hopkins Üniversitesi'nin bir şeyi var. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü var. Çok meşhurdur. Onun böyle bir giriş sınavı çok zordur. Yani dünyanın dört bir tarafından diplomat adayları buraya gelip master yapmak için arzu ederler ama böyle dolayısıyla çok böyle seçkin şeydir. Bir seçimi de zordur. Başındaki hocaların da böyle efendim bir şeyi vardır. Yani işte bu misyonun farkında olarak işte belli coğrafyalara belli adamları buradan aldıkları nosyonla gönderelim tarzında böyle bir bakış açıları vardır. Bir dönem birkaç tane böyle Türk öğrenci fazla almışlar. Yani bunu da diyor işte gecenin belli bir yarısından sonra diyor işte belli bazı içecekleri alıp da kendi tabirleriyle rahatladıkları zamanda diyor o hocaya sordum diyor. Hocam yani bak bu sınavlar çok ama ben şu 2-3 Türk öğrenci hakkında böyle ilginç bir şey yaptığınızı gördüm. Yani bir tür yani bunlar girsin diye özellikle uğraştınız. Niye diye böyle hafif de böyle artık normalde belki söylemez onu yani. Sobur diyorlar ya sobur olduğu zaman söylemeyeceği bir şey. Yahu demiş şu haritadaki yerine bir baksana Türkiye'nin demiş ya. Ya buraya ben nasıl önem vermem demiş ya. Şu haritadaki bir yerine bak sadece. Ya Allah bize öyle bir şey vermiş ki jeopolitik efendim konuşlanma. Yani burası hakikaten hiçbir şekilde ihmal edilecek bir yer değil. Hani diyorlar ya köprü yani işte efendim köprü olursan hiçbir zaman geçilip gidilirsin. Ama geri dönecekler.
Evet.
Hep geçilip gidilen bir yer yani. Ve hareket sürekli var yani. Kaldı ki bir tarafta Asya var, bir tarafta Avrupa var. Dolayısıyla hele altta Orta Doğu var, üstte Rusya var. Yani bu muhteşem bir imkan ve bu noktada da ben hep böyle gençlerle konuştuğum zaman şunu söylüyorum. İbrahimciğim bu coğrafya ve bizim bu coğrafyanın tarihini yazan ecdadımız. Bak bize tarih dayatmadılar. Biz kendimiz yazdık o tarihi.
Evet.
Bizim coğrafyamızın tarihini yazan ecdadımız ve bizim coğrafyamız. Bu anlamda efendim bizim kendimizi sığ, basit, sıradan görmemizi engelleyecek derecede muhteşem bir efendim coğrafyadır. Biz adam aldırma sen geç git diyemeyiz. Yani biz burada da rahat duramayız. Rahat bırakmazlar çünkü. Yani rahat bırakmadıklarına göre ne yapacaksın? Sen de rahat durmayacaksın.
Evet.
Yani sulh istiyorsan cenge hazır olacaksın yani. Burası o anlamda yani şeydir, çok önemlidir. Bu ekonomik dönüşlerde de bir şekilde dönecek, dolaşacak yine Türkiye'yi. Şu anda 17. falan ekonomiydi. Yeni bir araştırmaya göre 12'ye falan çıktığımız söyleniyor. Yani geçen öyle bir araştırma gördüm. Dünyanın ilk en büyük 12 ekonomisi arasında şu an Türkiye.
Evet.
Muhtemelen o 2023 hedefleri arasında ilk 10 muydu?
10.
Yani ona belki de çıkabilir yani. Gerçekleşebilir en azından o hedef.
Anladım. Teşekkürler. İlk bölümün sonuna geldik Lütfü abi. Ağzınıza sağlık. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Yeniden birlikteyiz Erkam Radyo'da. Medyaokur yazarlığı programı devam ediyor. Lütfen bu hafta Altınoluk gündeme de aldığımız bir haber. Aslında Sözcü Gazetesi'nin bir haberi. Yani Sözcü Gazetesi kaynaklı bir haber ama hani onlar korkunç bir yerden görmüş. Yani durdukları yerden görmüşler. Borsada hisse alıp satan ve kripto para alan gençlerin sayısında %340 bir artış görülüyor. 357 bin rakamını aşmış. Borsa İstanbul'da 30 yaş altı yatırımcı sayısı 3.4 kat yükseliyor Lütfü abi. Toplam portföy değeri de bu dönemde 2.8 milyardan 9.8 milyar TL'ye çıkıyor. Tabii şimdi Sözcü Gazetesi'nin yorumu şöyle olmuş, yani işte gençler geleceğe dair umut taşımadığı için bu işlerle uğraşıyor.
Alakası
diye.
Alakası yok. Alakası yok. Tam tersine, biliyor musunuz? Yani biz de yüzlerce öğrenciye ders veriyoruz üniversitede. Az çok biliyorum. Kaldı ki işletmeciyim, işletme öğrencine ders veriyorum. Haleti ruhiye nasıl bir şey biliyor musun? Z kuşağı dediğimiz o bizim şu an muhatap olduğumuz gençler bir an önce hani o bir aplikasyon yazarak bir şekilde efendim böyle bir ticari yatırım yaparak, hele hele bu tür işlerle özellikle voleyi vurmanın şeyindeler, derdindeler. Yani bu da ilginç bir şey yani. Böyle bir hani hep şunu söylüyorum ben, yani ya diyorum bakın, adam olmanın kısa yolu yok. Zengin olmanın da belki kısa yolu yok. O bir hazım meselesi veya bir şey. Ama bazen beni de nakseder tarzda. Şimdi şöyle bir şey, tablo var ortada. Yani dünyanın belki 100-150 senedir klasik efendim yöntemleriyle zengin olmuş tipler var. Bir de son 20 sene içerisinde, 30 sene içerisinde ortaya koyduğu bilişim teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle voleyi vurmuş tipler var. İşte Bill Gates gibi, Jeff Bezos gibi, işte efendim Elon Musk gibi. Yani şimdi bunu da görüyor gençler. Yani biz ne kadar böyle efendim aman şey yapmayın desek de, yani bunu böyle işte sabredin, mücadele edin falan filan desek de, yani o şeyi de görüyorlar. Dolayısıyla bu tür kripto paralar, işte efendim borsa, online, yani bulunduğu yerden böyle birkaç tık hareketiyle işte efendim yatırım yapmak, o dünyalara girmek, alışveriş yapmak, satış yapmak. Şimdi mesela bir öğrencim vardı. Bir dönem ne yapıyorsun dedim. Hocam dedi internetten satış yapıyorum. Ne satışı yapıyorsun? İşte Amazon'da bir alt taşeron gibi bir şey açmış, mağaza açmış. Çin'den mal alıyor, Amerikalı'ya satıyor. Şimdi yani bunları biz 20 sene önce hayal dahi edemezdik ya. Oturduğu yerden yapıyor bunu yani. Çin'den diyor mal alıyorum. İşte efendim şeyde satıyorum, Amerika'da satıyorum. Başka bir öğrencim. Hocam diyor işte diyor şurada diyor 2000 dolar kaybettim. Ne yaptın? İşte diyor şeyden uzak doğudan diyor konteyner çıktı diyor. Afrika'ya giderken diyor işte orada şu oldu bu. Yani bunları böyle uluslararası ticaretin belki çok büyük kelli felli efendim tüccarların yaptığını düşündüğümüz işleri bugün üniversite öğrencileri bu bilişim teknolojileri marifetiyle oturdukları yerlerden yapabiliyorlar. Yani bu o anlamda hani böyle hükümete çakmak için veya işte efendim gençler umutsuz Türkiye'den kaçmak istiyorları ortaya koymak için bir şey değil yani, bahane değil yani. Bu tam tersi başka bir eğilime işaret ediyor. Burası bakir bir alan. Gençler buraya hevesliler, heyecanlı bir şekilde burayı öğrenmek istiyorlar. Şimdi sen zaman zaman Diyanet Ansiklopedisi'nin en çok aranan maddelerini efendim şey yapardın. Aslında bizim ihtiyaç duyduğumuz bir şey daha var. En çok fetva sorulan sorular. Mesela bunu da mesela bir araştırsak, şu ara en çok sorulan sorulardan bir tanesi Bitcoin meselesi. Yani bu caiz mi değil mi yani?
Evet.
Bu da o ilgiyi de gösteren bir şey. Tabii. Bir tarafından baktığınız
zaman. Kesinlikle sana. Yani ben de size katılıyorum. Yani gençleri anlamak için hani bir şekilde yani bundan mesela 90-95-2000 yılları arasında işte bizim toplumumuzda, bizim kesimde şöyle bir şey vardı. Ya işte bizim medyacı yetiştirmemiz lazım, gazeteci yetiştirmemiz lazım. 2020 yılına geldik, işte biz sosyal medyacı yetiştirmemiz lazım, buralarda eksiyiz falan diyoruz. Fakat Z kuşağının kendi yolunu kendisi çizme iradesini en azından gösterme gayretinde olduğunu görüyoruz. Yani burada gençler kısa yoldan parayı bulmaya çalışıyor yerine bu teknoloji girişimciliğine, veri yönetimine, yapay zekaya kafayı takmaları, bunların üzerine çalışmaları, tabii ki de bunlar şu anda çağın en çok kazandıran ve gelecek vaat eden meslekleri olduğu için.
Büyüklerin yapmadığı işleri yapmak istiyorlar.
Evet.
Açık ve net bir şekilde. Ve haklılar da yani. Gençlik böyle bir şeydir zaten. Yani sen zaten bir fonksiyonu icra ediyorsun. Ben yeni bir şey bulmak istiyorum. Yeni bir şey yapmak istiyorum diye. Hem farklılaşmanın yoludur hem de kendine ait o sesini gür çıkarmanın yoludur. O noktada ben araştırmanın yorumu hariç güzel bir noktaya temas ettiğini düşünüyorum.
Evet, yani onunla bağlantılı olarak tabii bir haber daha paylaşalım. Lütfen, bu Z kuşağı dediğimiz hadise muhtemelen yani önümüzdeki birkaç yılda Türkiye'nin geleceğini tamamen değiştirecek bir noktaya gidebilir. Neden söylüyorum? Yani bugün seçim yapılmasına karar verilse 3,5 milyon yeni seçmenden bahsediliyor. Yani bir yıl sonra yapılacağı için seçim. 3,5 milyon yeni seçmenin oy vereceği söz. Burada siyasi partileri ilgilendiren bir konu var. Fakat %31 yani yaklaşık olarak 26 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz, Z kuşağı.
Şimdi genellikle bunu hep şöyle bir şey için seslendiriyorlar ve dillendiriyorlar. Diyorlar ki yepyeni bir kuşak geliyor. Bunlar efendim işte mevcut düzeni yıkacaklar. Mevcut iktidarın en büyük korkusu bunlar. Çünkü bunlarda mevcut iktidar bir şeyi yok. Gücü yok, temsil payı yok. Yani klasikte toplumda olduğu gibi bir efendim kabul edililiği yok diye. Yani tamam belki öyle olmayabilir ama Z kuşağının neyi kabul ettiğini bana bir söylesene ya. Sen onu bir söyle bana önce. Seni kabul ediyorum peki? Yani sen bir ümit vaat edebiliyor musun? Böyle bir efendim köhnemiş zihniyetinle ya da efendim hep karşı çıkan, hiçbir alternatif ortaya koymayan, tamamen gitsin çığlıkları dışında efendim bir şey söyleyemeyen bir zihniyet olarak sen ne vaat ediyorsun Z kuşağına? Ben o noktada İbrahim'cim Z kuşağının böyle hani birilerinin ümit ettiği gibi böyle bir yerlere işte Türkiye'yi götürecek bir kuşak olmaktan daha ziyade tam tersi her birinin ferdi anlamda kendine ait hikayeyi arayan tipler oldukları için bir hani optimal bir dağılım sergileyeceklerini ve Türkiye'nin de bu anlamda hani neyse mevcut dinamikleri onu yansıtacağını düşünüyorum. Evet. Yani o noktada böyle bir alıp bir yere götürebilecek bir cesarette olmayacak hiçbir zaman için. Çünkü çok farklı, çeşitli ve renkli bir yapı.
Evet, bir araştırma da yapılmış. Araştırmaya katılan bu gençlerin neredeyse yarısı teknolojiyle alakalı bir iş yapmayı planlıyor. Z kuşağı teknolojik altyapısı kuvvetli mesleklere yöneliyor ve %40'ı da kendi işini yapmak istiyor. Gerçekten bu entegrasyon yani işte iş hayatına, özel sektöre girip işte uzman yardımcısı olarak girdi, sonra uzman oldu, oradan terfi aldı falan. Tabii bu herhalde biz de tabii anlamlandırmaya çalışıyoruz. Z kuşağı şu an tam olarak adı konulamadığı için herhalde bu kariyer basamaklarının tırmanma falan yerine daha böyle bireysel adımlarla daha çok sizin de bahsettiğiniz gibi online platformlarda kendilerini geliştirmeyi tercih ediyorlar.
Burada işte şöyle bir dönüp soralım kendimize gerçekten yani işte uzay çalışmalarıyla, yerli otomobil çalışmalarıyla, Bilim Teknoloji Bakanlığı'nın ortaya koyduğu teşviklerle, İHA'sıyla, SİHA'sıyla, Bayraktar'ın efendim ortaya koyduğu o Teknofest tarzı çalışmalarla. Yani bu tür bir eğilim içerisinde olan gençlere kim daha çok ümit veriyor dersin? Kaldı ki şöyle bir şey de yok artık. Efendim işte bunlar yurt dışında okumak istiyorlar. Ya yurt dışı dediğin ekrana geldi ya. Evet. Küreselleşme yok, kareselleşme var artık. Evet. Ekran karede yani. Oradayız yani. Dünya orada yani. Ha dolayısıyla burada da yine efendim ne kadar çok internet altyapısı sağlandı, ne kadar çok tablet dağıtıldı, ne kadar çok efendim böyle bir gençlerin bilişim teknolojileriyle buluşması sağlandı gibi bir efendim şeyi tabloya bakıldığı zaman da yine yani o ben bunu efendim Z kuşağı alıp götürecek yine mevcut iktidarı tekrar taşıyacak diye söylemiyorum. Niye söylüyorum biliyor musun? Ya efendim Z kuşağı yıkacak bunları. Hayır böyle bir şey yok kardeşim. Bu ütopya ya böyle bir şey yok yani. Yani bakıldığı zaman parametreler tam tersini söylüyor yani.
Evet, tabii bu teknoloji hayatımıza girmesi, işte küresel şirketlerin devletlerle olan rekabeti, yeni çağa ayak uydurabileceğiz mi? Teknoloji bireyi özgürleştirdi mi? Yoksa bireylere ait verilerin paylaşımı yeni tip bir sömürgeciliği de mi beraberinde getirdi? Bunu da zaten biz programlarımızda zaman zaman konuşuyoruz. Bununla ilgili de bu dijital çağın yeni tehlikesi, veri sömürgeciliği meselesi de tabii bu hafta bir araştırmaya konu olmuş. Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden yapılan bir araştırma. Tabii sosyal medya uygulamalarının elde ettiği kişisel veriler, bu verilerin işlenmesi, bir şekilde pazarlanması artık hayatımızda, gündelik hayatımıza da attığımız her adımı da aslında bize gösteriyor. Araştırmaya göre kullanıcıların %30'u dini inancını sosyal mecralarda paylaşıyor. Politik görüşlerini paylaşmakta sakınca görmeyenlerin oranı ise %58. Kullanıcıların %90'ı verilerin çalınma ve internette depolanma ihtimalinden korkuyor. %90 gibi bir rakamdan bahsediyoruz Tüva abi. Çok ciddi bir rakam. Fakat yine de işlemlerin tamamını akıllı telefonlar üzerinden yapıyor. %70'i akıllı telefonlar üzerinden yaptığını söylüyor. Yani biz korkuyoruz paylaşmaya. Bu verilerimizin işlenmesinden, bunların pazarlanmasından, satılmasından veya bizi başka bir insana dönüştürme ihtimalinden de korkuyoruz. Fakat galiba mecburuz, artık mecburuz. İşimizi yine ekrandan yapıyoruz. Telefonlardan, bilgisayarlardan yapıyoruz. İnternet üzerinden yapıyoruz.
Ya bu sürecin belki şöyle bir etkisi olacak. Bu çok konuşuluyor. Herkes de bununla ilgili de düşünüyordur zaten ama. Yani efendim benim gerçek hayatta bir kendime ait saygınlığım, bir efendim şeyim var, duruşum var. Bir ismim var çünkü diyenler sanal dünyadaki isminin de aslında farklı olmadığını, dolayısıyla sanal dünya ile gerçek dünya arasında bu anlamda bir çok da böyle ayrım yapılamayacağını, Allah'ın sanal alemin de Rabbi olduğunu, dolayısıyla dışarıdaki hayatın neyse duruşu burada da aynı şekilde devam etmesi gerektiğini insanlar yavaş yavaş anladıkça aradaki makas kapanacak. Kapandıkça da muhtemelen normalleşme artacak. Bu sefer de efendim ya izlerse izlesin kardeşim, satarsa satsın, alırsa alsın tarzında daha belki makul bir noktaya gelecek insanlar. Ya burada da şunu da görmek lazım İbrahim'cim. Yani şirketlerin de son tahlilde bu kadar sundukları hani bedava içeriğin veya efendim yapının, programların, ya bunun bir ekonomi politiğini düşünmek lazım ya. Yani iş modelini düşünmek lazım ya. Nasıl dönecek ki bu çark yani? Nasıl dönecek? Bir şekilde alacaklar, satacaklar. Kendilerine göre bir konum bilgisi, işte efendim demografik bilgi. Yani bu tabii bir şey yani.
Tabii sosyal medya devlerini biz her hafta programımıza mutlaka bir konu ediyoruz. Tabii Twitter şimdi bu hafta mesela, geçen hafta da söylemiştik, bu reklam meselesini aşmaya çalışıyor bir şekilde. Orada bir ekonomi yaratmaya çalışıyor aslında. Instagram, Facebook gibi tabii çok ticari bir tarzı yok demiştik. Twitter bu hafta süper takip modelini duyurdu. Artık kişiler ücret ödeyerek sadece kendileri için üretilen özel içeriklere ulaşabilecekler. Yani ücretli takip metodu Twitter'ı biraz daha hareketlendirecek gibi gözüküyor. Tabii bu içerik sosyal medyada paylaşılıyor, fakat içeriklerin çoğu sosyal medyada üretilmiyor aslında. Yani bir içeriklerin paylaşıldığı bir mecra sosyal medya. Şimdi Avustralya ve Kanada'nın...
O zaman içerik üreticileri de muhtemelen içeriklerini Twitter'a satacaklar. Yani Twitter bir ara bir tür şey olacak yani, alıcı satıcı buluşturan bir platform olacak yani.
Kesinlikle öyle görünüyor. Şimdi Facebook tabii bunu ücretsiz yapıyordu. Nasıl yapıyordu? Şimdi Türkiye'deki medya şirketlerine bakalım. Facebook sayfaları var, Instagram sayfaları var. Burada kendi haberlerini paylaşıyorlar. Fakat Avustralya ve Kanada buna dur diyen, yani yaklaşık bir senedir Facebook'la arasında ciddi tartışma olan iki ülke. Diyorlar ki Avustralya'daki medya şirketleri önümüzdeki süreç, İşte biz artık Facebook öyle bir noktaya geldi ki bizim klasik ana akım medya dediğimiz şeyde üretilen içerikler orada paylaşılıyor. Her şey Facebook'a aktarıldığı için bizim gazetelerimiz okunmuyor, televizyonlarımız izlenmiyor, radyolarımız dinlenmiyor falan filan. Ve bu noktada Avustralya ve Kanada şöyle bir şey dedi: Facebook'ta artık biz içeriklerimizi paylaşmayacağız. Medya şirketlerinin içerikleri paylaşılmayacak. Facebook bize ödeme yapsın, bizim içeriklerimizi bu şekilde paylaşılsın diye. Facebook'un hamlesi tabii çok sert oldu. Direkt kesti. Avustralya'da hiçbir içerik, hiçbir haber medya kuruluşunun haberi paylaşmasına izin vermedi. Kullanıcıların da aynı şekilde, yani haber paylaşımını kaldırdı ve medyanın %25 bir zararı, çok kısa vadede çok %25 bir zararı uğradı da görülmüş. Yaklaşık 3500 gibi bir rakamdan bahsediyor çalışan. Bunun 700'e düşmesi planlanıyor. Tabii hani resmen böyle bir şey gibi, her şeyi yutan, medyanın bütün o enstrümanlarını yutan bir kara delik gibi sosyal medya, evet, her şeyi kendi bünyesinde topluyor.
Yani bu işte onların gücünü de gösteren bir tarafından bir şey ama ne kadar çok kapılanırsanız, ne kadar çok kendinizi oraya kaptırırsanız o kadar da darbe alma ihtimaliniz yükseliyor. Ama bu Twitter'ın ortaya koyduğu modelin bir gerçekten hani sonuçta içerik de üretmek için yazara telif ödüyorsunuz. İşte efendim bir organizasyon kuruyorsunuz, orada bir masraf oluyor. Yani bu içerik üretmek bu anlamda şey değil ki, yani bir ekonomisi olması gerekiyor. Yani bunun bir iş modeli olması gerekiyor. Burada da işte muhtemelen platformların ben kısa zamanda bir tür aracı kuruma dönüşeceklerini düşünüyorum. Yani şimdi şöyle de bir durum oldu, yani bu süreçte aslında kim içerik üretiyor ve bu içerik kim tarafından satın alınıyor, bunları da gördüler. Yani bunu içerik üretenler de gördüler. Yani hakikaten bir geleneksel medyada tutunabilen tipler var. Bir de burada parlayan tipler var. Şimdi medya tarihine baktığınız zaman radyo çıktığı zaman işte efendim bu telgrafı da kaldıracak, şunu da kaldıracak, bunu da kaldıracak. Televizyon çıktığı zaman radyoyu bitirecek. İnternet çıktığı zaman televizyonu bitirecek. Yok, hepsi duruyor. Kendi çapında kendine ait böyle butik de olsa bir efendim o dinleyici kitlesiyle veya izleyici kitlesiyle veya kullanıcı profiliyle devam ediyor. Bu muhtemelen paralı içerik de öyle olacaktır.
Evet.
Yani bir tarafta hep bedava içeriği almak isteyen bir kitle olacak. Bir de buna ben özellikle para vermek istiyorum. Bana sadece efendim televizyonlar gibi, ya televizyonun içerisinde nasıl bir Netflix gibi bir yeni bir model çıktı ortaya. Yani ben istediğim zaman istediğim şeyi istediğim yerde izleyeyim modu. Bu da internet için de aynı şey geçerli olacak kısa vadede.
Evet tabii ama yani tabii Fransa da şimdi yeni bir hamle yaptı yine Facebook'a karşı. O da ülke içerisindeki medya kuruluşlarında yayınlanan haberlerin Facebook'ta paylaşılması karşılığında veya Google'da paylaşılması karşılığında bu platformların medya şirketlerine ücret ödemesi. Yani aslında her içeriği satın alan ana merkezler olacak anladığım kadarıyla. Yani önümüzdeki
i̇şte aracı firma olacaklar. Yani ben içerik görmek istiyorum diyenlerden para alacak. İçerik vermek istiyorum diyenlere de ödeme yapacak. Yani bu dolayısıyla böyle bir şey var ortada yani.
Evet devam edelim.
Taşeronluk var yani, tabir
evet.
edeceğiz.
Son bir konumuz daha var Lütfü abi. Programın sonuna geliyoruz. Tabii Fransa'da bu İslam karşıtlığı meselesi birkaç haftadır değinmiyorduk ama bu Cumhuriyet ilkelerine saygıyı güçlendirme yasası adı altında tabii bir tasarı konuşuluyor. Artık tamamen siyasal İslam ve İslami ayrımcılıkla, ayrılıkçılıkla mücadele kisvesi altında Müslümanları daha da baskı altına tutacağı söyleniyor Fransa'daki bu yasanın. Tabii İslamofobiya yani nereye götürecek dünyayı bilemiyoruz. Avrupa'da tabii İslam karşıtlarının ibadethanelere saldırarak zarar vermesine birçok ülke, Avrupa ülkeleri artık yöneticileri, başbakan, cumhurbaşkanı seviyesinde ses çıkarmazken Türkiye topraklarında da farklı dinlere ait ibadethaneler açılmaya devam ediyor Lütfü abi. Gaziantep'te bu hafta hem Yahudi hem de Hristiyan cemaatine ait ibadethaneler aslında orijinaline uygun olarak restore edildi. Fakat Almanya'da ilginç bir haber var. Almanya'da İslam eğitimi müfredata giriyor. Bavyera eyaletinde İslam din dersinin gelecek eğitim öğretim yılından itibaren seçmeli ders olarak okutulacağı da söyledi. Yani herhalde bir yandan bir baskılar devam ederken bir yandan da alan mı açılıyor diye size bir soralım.
Yani bir yükselen sağ olgusu var biliyorsunuz Avrupa'da. Bunun ortaya koymuş olduğu o popüler İslam'a karşı popüler algılar, olumsuz algılar. Yani aklı selim galip geldiği zaman yerini bu tür işte anlamak, beraber yaşamak, birlikte olmak şeklindeki daha insani hareketlere ve fiillere kendisini yerini bırakacaktır. Ama bize yakışan çoğulculuğu, İslam'ın hoşgörüsünü temsil etmektir. Biz bunu yapıyorsak ne güzel, insanlığımız adına kendimizle övünelim. Ama Batı yapmıyorsa bunu da tarihlerinin zaten böyle bir yüz karalarıyla dolu olduğunu bildiğimiz için çok da şaşırmıyoruz. Onlar da bir yere gelecek, biz de bir yere geleceğiz. Ümit ederiz ki o buluşacağımız yer yani hepimizin mutlu olacağı bir yer olsun. Ama ben en başa bağlıyorum İbrahim'cim. Bu haklının gücünün artması gerekiyor.
Evet, evet.
Güçlü her zaman haklı çıkacak çünkü.
Ağzına sağlık Lütfü abi. Kıymetli dinleyenler, programın sonuna geldik. Medya Okur Yazarlığı programının. Hafta yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.